Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin âl ve eshabının enbiya-i izam, firân-ı kirâm efendilerimizin ruhlarına, hasaten makamında, vakfında bulunduğumuz Gönüller Sultanı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna, özellikle geçen haftalarda Güneydoğu'da şehit olan 12 güzel evladımızın, şehitlerimizin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna teberrüken bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif. Hayırlı akşamlar, çok kıymetli kardeşlerimiz. Gecelerimiz, seherlerin feyziyle, gündüzlerimiz de inşallah Rabbimizin razı olduğu ameli salihlerle dolu dolu geçsin. Gecelerin ayrı güzelliği var mümin için. Gündüzlerin ayrı sorumluluğu, ayrı mükellefiyetleri var. Bizler de kul olarak inşallah hem güzelliklerden hem sorumluluklarımızdan gerçekten yapılması gerekeni yapar, güzelliklerden istifade eder, sorumluluklarımızı da yerine getiririz. Sağ olsun muhterem hocamız bize Rahman Suresini okudular. Rabbimiz tekrar tekrar soruyor, Allah'ın hangi nimetini yalanlarsınız şimdi? Bakın diyor böyle. Bir nimet söylüyor bize, arkasından da şimdi bu nimeti yalanlayabilir misiniz yani? Bu nimetin nereden geldiğini biliyorsunuz, farklı bir şey söyleyebilir misiniz? Ama sorunun başında Allah Rabbimiz üç önemli bize nimetini bahsediyor. Her şeyden önce kendi Rahmanullah'a başlıyor. Zaman zaman şunu ifade ederim, kıymetli abilerim. Besmele Er-Rahman ve Er-Rahim sıfatlarıyla başlıyor. Allah'ın zat isminden sonra Er-Rahman ve Er-Rahim diyoruz. Besmele şöyle de başlayabilirdi. Bismillahirrazzak, Bismillahirkahhar, Bismillahirmütekebbir, Bismillahircebbar. Bunlar hepsi Esma-i Hüsna. Eğer Bismillahirkahhar diye başlasaydı, Allah dediğimiz zaman gönlümüze düşen ilk korku Cenab-ı Hakk'ın kahır sıfatı olurdu. Bismillahirrazzak diye başlasaydı sadece rızık gönlümüze düşerdi. Fakat Rabbimiz bize rahmanlığıyla, rahimliğiyle hitap ediyor. Ben sizin Rahman bir Rabbinizim, Rahim bir Rabbinizim. Değil mi? Böyle başlıyor besmele. Allah'ın ismiyle beraber biz hep o rahmet sıfatını hatırlıyoruz. Burada da özellikle bir sure Kur'an-ı Kerim'de Er-Rahman diye başlıyor. Ne diye? Bundan sonra da üç nimet sayıyor. Rahman sıfatının tecellisi olarak Rabbimiz. Evet, bundan sonraki üç büyük nimet, Rahman sıfatının tecellisidir. Birisi, Allah'ın bize Kur'an'ı öğretmesi. Rabbimiz merhametinin tecellisi olarak bizi Kur'an'la buluşturuyor. Kur'an'la buluşmasaydık nelerden mahrum olurduk? Evet, Kur'an'la buluşmasaydık nelerden mahrum olurduk? Bir düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sonra halakal insan, ikinci sıfat, Rahman'ın tecellisi, Allah'ın bizi yaratması. Yaratmasaydı yani. Bizim öyle bir, hani yaratılmasaydık hiçbir şeyden haberimiz olmayacaktı. Yoktuk yani. Yokluğunda bir anlamı yok. Sonra da üçüncü sıfatsa Cenab-ı Hakk'ın insanla ilgili olarak allemehül beyan. İnsana bir de ifade gücü verdi, beyan gücü verdi. Evet, bize Kur'an'ı öğreten O, Cebrail ve Peygamber vasıtasıyla bizi yaratan O ve bize şu dudaklarımızla ifade gücünü veren O. Fakat bu ifade gücü nasıl kullanılacak? Onun için bugünkü sohbetimizde kıymetli kardeşlerim, yine pek muhterem Osman Nuri Topbaş Üstadımızın hak dostlarının örnek ahlakından ve Kur'an'ın telkin ve tebliğ ettiği konuşma üslubu. Nasıl konuşacağız? Konuşuyoruz hocam işte yani dudaklarımızı oynatıyoruz, konuşuyoruz. Evet, konuşmaktan konuşmaya fark var. Bu bakımdan en önemli alanlardan birisi gerçekten değerli kardeşlerim, terbiye alanlarından en önemlisi dil terbiyesidir. Biraz bugün onu konuşacağım. Çünkü hem konuşulan konular insanlar arasında, müminler arasında hatta hem de o konuşulurken takip edilen üslup, usulde problemlerimiz var. Evet. Bir kere insan terbiyeye muhtaç. Onun için bu ayet-i kerimelerde, burada geçen ayetlerde febeyye aile-i rabbükü mâtükü bezmâne. Cenab-ı Hak'la olan terbiye konusu Allah Teala bizi terbiye ediyor. Yani alemlerin Rabbi. Demek bizim her şeyimizi Cenab-ı Hak kitap vasıtasıyla, peygamberler vasıtasıyla Rabbimiz bizleri terbiye ediyor. Yani kendi zatına yaklaştıracak bize yol gösteriyor Rabbimiz. Terbiyenin manası o. Terbiyede yerine göre ikaz vardır. Terbiyede ikram vardır. Terbiyede irşat vardır. Terbiyede ceza da vardır. Bunlar hepsi terbiyenin adeta farklı şekillerdeki tezahürüdür. Cenab-ı Hak da bizi daha yaratılışımızda zaten elestü bi rabbüküm diyor Rabbimiz ruhlar aleminde. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani sizi terbiye edecek, sizi yaratan, yarattıktan sonra da sizi vahiylerle, elçilerle terbiye edecek ben değil miyim? Yani ben sizi terbiye edeceğim. Yani benim istediğim kullar olacaksınız. Benim istediğim kul olmanın yollarını size açacağım buyuruyor Cenab-ı Hak. Biz orada kalu, evet dediler ki, bela, evet sen bizim Rabbimizsin ya Rabbi. Bak ya Rabbi diyoruz. Ellerimizi açtığımız zaman ya Rabbi diye bir cümle kullanıyoruz. Evet ya Allah da diyoruz, belki ya Rahman da diyoruz. Ama en çok ya Rabbi diyoruz. İstiğfar ettiğimiz zaman da Allahümme ente Rabbi diyoruz. Değil mi? Sen benim Rabbimsin. Yani bana rızık verirsin, beni terbiye edersin, bana güzelliklerin yolunu gösterirsin, bana merhamet edensin ama ceza da verirsin. Ceza da verirsin. Dolayısıyla insan yaratılışta hep söylendiği gibi bir gıdaya muhtaç, hemen doğduğumuz gün veriliyor. Sonra bilgiye muhtaç, o nedir, bu nedir sormaya başladığımız zaman bir kısmı bize üretiliyor, bir kısmı sonra biz öğrenmeye çalışıyoruz. Bir de terbiyeye muhtaç. Eğer terbiye edilmezse insan diğer varlıklardan daha vahşi hale gelebiliyor. Dili terbiye edilmezse, eli terbiye edilmezse, gönlü terbiye edilmezse, kafası terbiye edilmezse, vicdanı terbiye edilmezse insan gerçekten valûmen cehûlâ tam böyle ortaya çıkıyor. Hem zalimliği hem cahilliği her şeyiyle böyle ortaya çıkıyor. Onun için peygamberler Cenab-ı Hakk'ın insanlara gönderdiği mürebbilerdir, terbiye edicilerdir. Aynı zamanda zamana yayılmış peygamber varisleri mürşitler ve mürebbilerdir. Kendi sınırların içerisinde tabii. Rabbin terbiyesiyle peygamberin terbiyesi, peygamberin terbiyesiyle sahabenin terbiyesi hepsi farklı şeyler. Cenab-ı Hakk'ın terbiyesinde sınır yok. Ama peygamber ilahi emirlerle sınırlı, ilahi ölçülerle sınırlı. Sahabe nebevi ölçülerle sınırlı. Bizler de yine Kur'an ve peygamber ölçüleriyle sınırlıyız. Terbiyemizin hudutları var yani. Kendi kafamızdan terbiye usulleri çıkaracak değiliz. Onun için Allah Teala kullarına neyi emrediyorsa, neyi güzel gösteriyorsa terbiye o şekilde olacak. Bu bakımdan gerçekten hem fertte hem de toplumda kademe kademe bir terbiye ihtiyacı var. Fertte ne terbiye edilecektir? Her şeyden önce kalp terbiye edilecektir. Kalp terbiye edilmezse imanla orada çok daha farklı şeyler çıkıyor. Sonra her zaman bildiğimiz insanın bizatihi şu kendi varlığı, gözü, dili, kulağı, eli, parmakları, bütün bunlar bir ilahi terbiyeye muhtaç. Göz terbiye edilmezse biliyorsunuz haramların içinde gezecektir. Dil terbiye edilmezse, bugün özellikle o konuyu konuşacağım, büyük yıkımlara, büyük problemlere, hatta cinayetlere, değil mi? Bazen bir cinayet bir söz yüzünden çıkıyor. Terbiye edilmeyen bir söz, farkında varılmayan bir söz, bir insan hayatına mal olur. Biraz sonra temas ederiz inşallah. Kulak terbiye edilmezse eğer, gerçekten, ona bir sınır konmazsa, adeta kalbi karartacak bir mahzen haline geliyor. Her şeyi böyle dışarıdan alan, o bakımdan bize ne deniyor? İşte bir takım yanlışlara karşı kulağınızı tıkayın diyorlar. O tıkamak, illa oraya bir tıkamak koymak değil, kulağı terbiye etmek. Ben neyi dinlerim, neyi dinleyemem? Niye kulak veririm, niye vermem? Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a فَاسْتَوِعُ لِمَا يُوْحَى diyor. Ben senin Rabbinim, vahye kulak ver diyor. Evet. فَاسْتَوِعُ لِمَا يُوْحَى. Sana vahyonlana kulağını iyi ver. Evet. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَةَ var değil mi? Onlar söze kulak verirler ama en güzeline tabi olurlar. Yani her şey kulağımız açık değil. Nasıl gözümüzü kapamak alanlarımız varsa kulağımızı da bir takım yerlere kapayacağız elbette ki yani terbiye etmek için. Tabii değerli kardeşlerim, inşallah belki ileriki sohbetlerimizde bunların her birini özel bir mevzu yaparız. Mesela İmam Gazali Hazretleri, Mühlikat, Münciyat diye İhya-ı Meşhur, İhya-ı Ulum adlı eserinde özellikle Mühlikat ve Münciyat diye iki bölümü yapmış. Yani kitabın yarısı bu iki bölümle ilgili. Münciyat kurtarıcı esaslar insanı, Mühlikat da helake götüren sebepler. Helake götüren bölümlerde de her uzvunuzla ilgili ayrı fasıllar yapmış. Mesela bir dil ağrıyor, o dille ilgili kaç tane alan var böyle yani. Gıybet ayrı bir konu, söz taşıması ayrı bir konu, malayanesi ayrı bir konu, fuzuli kelamı ayrı bir konu, yalan ayrı bir konu, iftira ayrı bir konu. Bakın bunlar hepsi bizim gerçeklerimiz yani. Yaşadığımız hayatta kullandığımız alanlar. Yalana düşüyor insan, dedikoduya düşüyor, söz taşımaya düşüyor, hakarete düşüyor. Böyle baktığımız zaman evet bir dil var burada ama bize hem beyan hakkı veriyor Cenab-ı Hak, beyanı öğrettiğini size diyor. Ama öbür taraftan da bakıyorsunuz, birçok alanda bizi felaketlerin içerisine düşürebiliyor. O bakımdan gerçekten özellikle manevi hayatta, tasavvufi hayat dediğimiz, seyri sülük hayatında en çok üzerinde durulan konulardan birisi de dil terbiyesi. Dil terbiyesi. O bakımdan hatta çok meşhurdur biliyorsunuz bütün hemen hemen tasavvufi kaynaklarda ve tasavvufi terbiye yollarında üç şeyin az olması kılletü ta'am, kılletül kelam ve kılletül menam derler. Hemen hemen bütün terbiye yollarında bu üç esasa çok dikkat edilir. Ne demek bunlar? Az yemeye, az konuşmaya ve az uyumaya. Evet. Bunlar adeta herkesin, bizim halkımızın bildiği böyle asırlar içerisinde ezberlediği kelimelerdir. Az yemek, az konuşmak, az uyumak insanın manevi hayatı için en önemli unsurlardan. Muhterem Üstadımızın burada gerçekten meseleyi çok canlı bir şekilde ortaya koyduğu bir ana cümlesi var. Oradan başlamak istiyorum. Günümüzde insani münasebetlerde yaşanan pek çok sıkıntı dilin yanlış kullanılmasından kaynaklanmakta. Nerelerde? Aile hayatında, ticari hayatta, siyasette böyle bakın böyle hep ne gelirse insanların başına sıkıntı, problem daha çok dili yüzünden geliyor. Yani dilini güzel kullanamadığı için, diline sahip olamadığı için geliyor. Onun için tekrar günümüzde insani münasebetlerde yaşanan pek çok sıkıntı dilin yanlış kullanılmasından kaynaklanmakta. Zira dil hayrın anahtarı olabileceği gibi doğru kullanılmadığında şerre de anahtar olabilir. Bunun için dilimizin kalplere batan bir diken olmamasına çok dikkat etmemiz icap eder. Evet. Dil doğrudan doğruya insanın kalbine batar veya kalbine ulaşır. Evet. Hani en güzel sözler, insan kalbine ulaştığı zaman insanı ihya eder. Bazen de bir kalp, bir söz gider bir insan tam kalbine batar ve ondan sonra bütün ilişkiler kopar. Arkadaşlık da kopar, ticari hayat da kopar, aile hayatında kopar. Bir söz adeta böyle her şeyi bitirir. Özellikle mesela aile hayatında hemen şimdi hatırıma geldi. Bir zaman bir kardeşimiz, gençlerden birisi öfkelenmiş, hanımını boşamış. Üstelik de üç hakkını birden kullanmış. Fakat arkasından da çok pişman olmuş. Ben de bizim üstadlardan birisine, hocam dedim, bir çıkış yolu yok mu bunun? Bu delikanlı çok pişmanmış dedim yani. Evet, ben bunu yaptım diyor. Ben açtım güzelce hanıma, dedim ki ben seni boşadım. Ben seni boşadım dedim. Dedim ama bunu ben dediğim inkar etmiyorum. Fakat şimdi de pişmanım diyor. Ben de bizim üstadlardan, hocalarımızdan birine sordum. O da bir latifecidir. Hocam dedi, ne yapayım dedi. Bütün hapishaneler pişmanlarla dolu dedi. Evet. Bütün hapishaneler söylediği sözün pişmanlığını yaşayanlarla dolu dedi. O söylenmiş olmasıyla hukuk durmaz, hukuk bitmiş, yürümüş dedi. Ben de bir delikanlıya söyledim bir zamanda. Aman hocam diyor, anamım dava açtı. Ne olursunuz, bir mani olur musunuz? Sordum, ne oldu peki dedim. Hocam dedi, ben üniversite mezunuyum, o da üniversite mezunu. Güzel, ikimiz de enemiz yüksek. O ene dedi, ben ene dedim, en son dayanamadım. Git seni annenin evine, bir daha gözüm görmesin dedim dedi. Şimdi ne olacak dedim. Hocam dedi, bir dava açtılar dedi. Ne olursun siz araya girseniz. Dedim ki, araya girsem, hakim de yok boşamayacağım, ben sizinse ne olacak ki dedim, ne fark eder? Sen zaten şer'i manada hukuku kullanmışsın, hakkını kullanmışsın. Ve de işi bitirmişsin. Şeriat senin işini bitirmiş. Başka kanunlar sana verse ne olacak, vermese ne olacak yani. Peki dedim, siz bunları bizim çevremizde büyümüşsünüz. Bütün bunlar size anlatılmadı mı? Hocam anlatıldı ama dedi. İşte dilime sahip olamadım. Sahip olamadıysan hukuk işler. Onun için hakikaten dil terbiyesi değerli kardeşlerim, çok önemli manevi hayatımızdaki en önemli alanlardan biridir. Evet, dil terbiyesi. Sadece hukuk bakımından değil yani. Tabii hukuku var ayrıca. Bir beşeri hukuku var, bir de ilahi hukuku var yani. Onun için Resulullah Efendimiz bir kelime vardır diyor, insanı İslam dairesine sokar. Eşhedü en la ilahe illallah dediğiniz anda siz İslam dairesine girmiş olursunuz hukuken. Kalpte başlar ama dilinizle söylediği zaman da herkes sizin artık bu Müslümandır diye sizi İslam hukukunun içine alır. Ama bir kelime de vardır, Allah muhafaza, o da sizi İslam'ın dışına çıkarır. Hepsi bir kelimedir yani. Birisi İslam'ın içine girecek kelimeyi söyler, birisi de kendisini küfrün içine düşürecek bir kelimeyi söyler. O bakımdan hatta bizim genelde klasik kitaplarımızda elfaz-ı küfür diye de bir bölüm vardır. Ne demek? İnsanı küfre götüren kelimeler. Tabi bunları maalesef şimdi anlatan eden pek olmuyor yani. Çok daha farklı şeylerle meşgulüz. Onun için de bazen belki de farkında olmadan konuştuklarımızla İslam'ın dışına çıkıp Allah muhafaza eylesin, daha farklı bir dünyaya girebilmiş oluyoruz. Onun için de dilimizin kalplere batan bir diken olmamasına çok dikkat etmemiz icap eder. Nitekim ecdadımız kılıç yarası tamir edilir ama dil yarası tamir edilmezdir. Evet. Kılıç yarası onulur ama dil yarası onulmaz. Yani dilin açtığı yaralar kolay kolay kapanmaz. Hele hele nefis o sözü böyle her hafta getirmemiz. Sen bana bunu böyle demiştin bir zaman. Dolayısıyla konuşmadan önce düşünmek, sözün varacağı noktayı iyi hesaplamak gerekir. Zira konuşmak eline bir taş alıp atmak gibidir. O taşın nereye düşeceğine de dikkat etmek gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özür dilemeni gerektiren bir sözü de söyleme diyor. Evet, yanlış söz söylersen özür dilersin, toparlarsın kendini ama sen yine de özür dilemeni gerektirecek bir söz söyleme. Sadece burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den gerçekten o genç sahabesiyle olan bir muhaveresi var işte. Bir konuşması var Resulü Efendimiz'in böyle ne kadar irşadı güzel yaptığını gösteren bir şey. Muaz bin Cebel vardır değerli kardeşlerim. Muaz bin Cebel genç bir sahabidir bu. Peygamberimizin etrafındaki genç sahabilerden Enes bin Malik gibi, ondan sonra Mus'ab bin Ümeyr gibi radıyallahu teâlâ anhüm, İbn Abbas gibi, İbn Ömer gibi Muaz bin Cebel de çok genç bir sahabi. Peygamberin hani kısa bir malumat vereyim onunla ilgili olarak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu genç sahabesini Yemen'e de vali gönderir. Düşünün bakın. Şimdi Yemen'e de dua edelim. Allah oraya da gerçekten böyle bizim hani Yemen bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Uzun yıllar Osmanlı'nın böyle idaresi altında yaşamış. Oralarda biz beklemişiz okyanusları. Şimdi orada da büyük problemler var. Allah Yemenli Müslümanları da zalimlerin yerine düşürmesin. Birliklerini, beraberliklerini sağlasınlar. Böyle asırların Yemen'i, hani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ta Veysel-i Karani'nin yaşadığı, bana Yemen'den Rahman'ın nefesi gelir buyurduğu, Peygamber'in gönlünde olan, Peygamber'in vali gönderdiği bir İslam coğrafyası, orası da problemler yaşıyor. Birçok İslam coğrafyası gibi. Gazze ayrı bir problem yaşıyor, ayrı bir zulüm görüyor. Yemen'de başka şeyler, Keşmir'de başka şeyler, Filistin'de başka şeyler. Böyle İslam dünyasının kanayan yerlerinden biri. Daha asr-ı saadette Resulullah Efendimiz bu genç sahabesini Yemen'e gönderiyor. Gönderirken diyor ki, Muaz diyor, anlat bakalım şimdi varacaksın. Yemen'e gittin, bizden de bayağı uzaklarda bir yerdesin. Orada valisin, insanlar da gelecekler sana, dertlerini anlatacaklar. Nasıl çözeceksin yani? Ya Resulullah diyor, Kur'an-ı Kerim var bugüne kadar dinlediğimiz. Şu kadar yıldır biz Kur'an-ı Kerim'i dinliyoruz, biliyoruz. Allah'ın kitabında ne varsa biz onu söyleriz insanlara. Evet, Allah'ın kitabıyla hükmederiz. Olur ya diyor, kitapta bir şey bulamadın. Bu bütün bizim İslam hukukunun kaynağıdır malumunuz. Diyor, ya Resulallah sizi tanıyorum bu kadar yıldır. Siz bu meseleyi nasıl çözeceğinizi çok biliyorum veya buna benzer meseleleri çözdüğünüzü gördüm. Resulallah bunu böyle çözerdi derim. Öyle çözerim. Peki oldu ya diyor, orada da bulamadım bir şey. Ne yapacaksın o zaman? Ama meseleyi de çözemedin hala. O zaman ya Resulallah kitaba ve sizin sünnetinize bakarak, o aynaya bakarak kendim bir hüküm veririm. Resulullah Efendimiz'in bakın ifadesi ne kadar böyle dikkat çekicidir. Kulu Muaz'a Habibinin istediği cevap verdiren Allah'a hamdolsun. Aferin aslan Muaz, çok güzel söyledin demiyor bakın. Allah'a hamd ediyor. Neden hamd ediyor? Yetiştirdiği genç bir sahabi Resulullah'ın gönlünde olanı söylüyor. Usul bu. Yani Allah'ın kitabına bakacak, Resulullah'ın sünnetine bakacak. Fakat bu Muaz ibn Cebel, yani Yemen'e gitmeden önce, Resul Efendimiz'e zaman zaman giderler böyle, sorularını sorarlar. Onun için ben diyor sizi yakinen tanıyorum zaten, sizi nasıl hükmederseniz öyle hükmederim diye de o bakımdan söylüyor. Burada çok güzel bir Muaz ibn Cebel ve Resulullah hatırası var. Bizler için de çok önemli değerli kardeşlerim bu. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde arkadaşlar da onun önünde gidiyorlardı. Muaz ibn Cebel, ey Allah'ın elçisi, sizi rahatsız etmeyeceksem yanınıza yaklaşmama izin verir misiniz? Bak ne kadar güzel bir sahabe edebi bu. İzin istiyor önce yani. Hemen aklıma soru geldi. Ya Resulallah bir soru soracağım demiyor. Ya Resulallah, eğer sizi rahatsız etmeyeceksem, size biraz yaklaşabilir miyim? Diye sordu. Peygamber Efendimiz izin verdi. Gel dedi, madem yaklaşmak için gel bakalım nedir derdin Muaz. Çünkü Resulullah Efendi onların hepsini ayrı ayrı seviyor. Ve sahabiler birbirlerine yemin ederler. Resulullah en çok beni seviyor diye. Çünkü bir güneş gibi ya. Şimdi hepimiz desek ki güneşten en çok ben istifade ediyorum. Herkesinki doğrudur. Niye güneş çıktığımız zaman hepimize aynı sıcaklığı verir. Ayırmıyor yani güneş. Ama güneş deyince hatırıma geldi. Süleyman Çelebi güneşi anlatırken de bir acep nur kim? Güneş pervanesi diyor. Güneş peygamberin nurunun etrafında döner. Evet. Güneş de ışığını oradan alıyor manevi olarak. Evet. Muaz radıyallahu anh dedi ki, canım sana feda olsun ya Resulallah. Böyle başlıyorlar sözü. Evet. Canım sana feda olsun ya Resulallah. Cenab-ı Mevla'dan niyazım, bizim emanetimizi senden önce alması. Biz istiyoruz ki biz senden önce gidelim yani. Senden sonraya kalmayalım. Ama Allah göstermesin, sen bizden önce vefat edersen, senden sonra hangi ibadetleri yapalım biz yani? Çünkü sen gidince artık biz kendimiz karar vereceğiz. Neyi öne alacağız? Neyi arkada bırakacağız? Senden önce giderse problem yok zaten. Siz şimdi ne buyursanız onu yapıyoruz. Ama biz senden sonra yakalasak ne olacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir sükût etti. Durdu Peygamberimiz, cevap vermedi. Bunun üzerine Muaz dayanamadı. Allah yolunda cihat mı edelim ya Resulallah? Aklımıza gelen ilk şey bu. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Muaz, Allah yolunda cihat güzeldir. Evet. Ama insanlar için bundan daha hayırlısı da vardır. Evet, cihat güzel ama bak, cihattan daha hayırlı bir şey de var. Tabii Muaz'ın cebel merak ediyor şimdi bu defa. Peki, oruç mu tutalım ya Resulallah? Oruç tutmak güzeldir Muaz. Zekat vermek de güzeldir. Fakat bundan daha hayırlısı da vardır. Allah Allah dedi Muaz. İnsanoğlunun yaptığı bütün ibadetleri tek tek saymaya başladı. Acaba sonunda ne çıkacak bakalım diye. Oruç mu tutalım ya Resulallah? Zekat mı verelim? Şunu mu yapalım, bunu mu yapalım? Resulullah Efendimiz bunları böyle hep daha güzeli vardır deyince Muaz radıyallahu anh, anam babam sana kurban olsun ya Resulallah. İnsanlar için bunlardan daha hayırlı olan nedir? Bu kadar şey saydım, hala hayırlısı var diyorsunuz. Peygamber Efendimiz, hayır konuşamayacaksan sus dedi. Evet, ölçü bu. Hayır konuşamayacaksan yani, Allah'ın huzurunda bu söz hayırdır denecek bir şey söylemiyorsan, o zaman sus dedi Peygamberimiz. Susmaktır dedi yani. Muaz radıyallahu anh tekrar, ya Resulallah konuştuklarımızdan dolayı hesap mı vereceğiz biz yani? Resulullah Efendimiz buyurdu ki, şöyle Muaz'ın dizini hafifçe vurmuş Peygamberimiz. Sahabeyle böyle bir ilişki var. Bugün Muaz'ı konuşalım hep inşallah. Şimdi hatırıma bildiğiniz bir başka hadis de geldi. Allah hayrını versin ey Muaz dedi Peygamberimiz. Bakın nasıl bir müşfik peygamber, nasıl eğitiyor sahabesini. Allah hayrını versin ey Muaz. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen dillerini söylediğinden başka nedir ki? İnsanları dizüstü cehenneme sürükleyen şu dillerinin yaptığından başka nedir ki dedi. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayırlı söz söylesin veya sussun. Zararlı söz söylemesin. Sizler hayırlı söz söyleyerek kazançlı çıkınız. Zararlı söz söylemeyerek de rahat ve huzura kavuşunuz. Şimdi biraz önce dedim ki Resulullah Efendimiz sahabesini böyle eğitiyor. Bu hadisi belki zaman zaman çok dinlemişsinizdir kıymetli kardeşlerim. Ama hem Allah Resulü'nü nasıl böyle sahabesini eğittiğini öğretmesi, diğer taraftan da sahabenin ona hayranlığı bakımından hakikaten zaman zaman bunu tekrarlamak lazım. Özellikle eğitimciler olan sohbetlerimizde hep bu Muaz İbni Cebel hadisini, yani anlatacağım Muaz İbni Cebel hadisini tekrarlıyoruz. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh Efendimiz yine bir gün Peygamberimizle böyle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'ın, o genç sahabenin şöyle elinden tutmuş. İki elinin avucunu arasına almış Peygamberimiz Muaz bin Cebel'in. Demiş ki, Muaz demiş, bu defa Resulullah Efendimiz, sana bir dua öğretsem hazır mısın demiş. Bu defa Peygamberimiz ona talip yani. Muaz bin Cebel demiyor, ya Resulullah bana bir dua öğretin demiyor. Peygamberimiz Muaz bin Cebel'e bu defa. Diyor ki Muaz, Resulullah diyor, benim diyor elimden tuttu. Şöyle avucunun içine aldı. Gözlerimin içine de baktı. Sonra dedi ki diyor, Muaz, Allah'a yemin ederim ki seni çok seviyorum. Evet. Aynen böyle. Muaz, Allah'a yemin olsun ki seni çok seviyorum. Sana bir dua öğreteyim mi şimdi? Bak şimdi eğitmek böyle bir şey yani. Onun için buyuruyorlar ki, büyükler sevmeden öğretemezsiniz. Önce sevin, sonra öğretin. Sevmeden öğretilmez. Muallim toplantılarında hep bu hadisi anlatıyor. Diyorum ki, yani bir insan böyle eli Peygamber'in avucunun içinde, Allah'ın, Resulünün nazarları onun üzerinde, bir de yemin ediyor seni çok seviyorum diye. Artık o insan nasıl gönlünü açar diyorum. Demek eğitim böyle bir şey, terbiye etmek böyle bir şey değerli kardeşlerim. Tabii Muaz radıyallahu anh kendinden gelmiş oğlum, tabii ya Resulullah demiş, ne güzel. Yemin ediyorsun, beni seviyorsun. Ellerimi tuttun, gözlerin üzerimde. Söyle ne istiyorsun ya Resulullah, ne diyorsan ezberleyeyim onu yani. Ey Muaz diyor, her namazın sonunda şu duayı yap. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Üç tane şey öğretecek yani. Ama üç şey öğretmek için Allah'ın Resulü nasıl bir yol izliyor yani? Nasıl bir muhabbet sergiliyor? Bir de yemin ediyor mübarek Peygamber. Ya Rabbi, seni zikretmek yani unutmadan yaşamak, zikir o. Ve sana daima her nimet için şükretmek, bir de sana güzel bir kul olmak için bana yardım eyle ya Rabbi. Onun için namaz sonlarında bir sünnettir kıymetli kardeşlerim. Eğer o metni asli haliyle bilmiyorsak da Türkçe olarak da söyleyebiliriz. Cenab-ı Hak bütün dilleri biliyor ama çok kısa bir dua. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ya Rabbi, seni daima hatırlayarak yaşamak zikirum. Seni unutmadan yaşamak için, sana daima şükredebilmek için, bir de sana güzel kul olmak için bana yardım eyle ya Rabbi. Bunu böyle de söylesek, Rabbimiz her kelamı biliyor. Bize beyanı O verdi zaten. O öğretti. Biz şimdi ana konumuza dönecek olursak değerli kardeşlerim, netice Allah'ın Resulü Muaz bin Cebel'in şahsında bize en hayırlı ameli öğretiyor. En hayırlı amel, hayır olan bir şeyi konuşmak. Konuşmuş olmak için konuşmak değil. Canımız böyle istiyor, konuşayım değil yani. Deşarj olmak için konuşmak değil. Ya söylediğimiz söz hayır derken, eğer günah olmayan her güzel söz hayırdır. Selam verirsin konuşuyorsunuz, hayırdır. Halatı sorarsınız, hayırdır. Bir tebliğde bulunursunuz, hayırdır. Zikredersiniz, hayırdır. Hayır yani, tarifi çok hayırın. O kadar uzun ki hayırlar. Yeter ki kul o niyette olmuş olsun. Onun içinde hem hayra teşvik var, bir de gerçekten sözün sorumluluğunun farkında olmak var ayrıca. Yıllar önce bir hocamız bize İslam versiyonunda okurken Kur'an-ı Kerim'de hayat prensipleri yazdırmıştı. 50 sene geçti. Yazdırdığı şeylerin çoğunu unuttuk ama bir ayeti hiç unutmadık. O da Kahf suresinde مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Kul hiçbir şey telaffuz etmez ki orada hazır bir medeh bulunmasın. Ah dedin yazıldı, oh dedin yazıldı. Vay dedin yazıldı, başka türlü şeyler söylediğin yazıldı. Ve sonra her sözün tabii niçin söylediği fotoğrafıyla önünüze çıkacak. Evet, herkes o sözün karşılığını öte alemde görür. Onun için de gerçekten kıymetli kardeşlerim, kendimizi terbiye etmemiz çok önemli. Hep biz başkalarına terbiye etmekle meşgulüz. Ama bir kendimize dönmek lazım. فَلْيَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Evet, her nefis yarına ne hazırladığına bir baksın. Yani yarına nasıl bir dilim çıkacak benim, yani Allah'ın huzuruna vardığımda bu dil ne söyleyecek? Bu elden ne çıkmış olacak? Bu gözden ne çıkmış olacak? Onun için kendimize dönmemiz gerekiyor zaman zaman. Elbette ki dağ başına gidip yaşayacak değiliz değerli kardeşlerim. Ama şehrin içinde de, şehrin dışında da kendimizi gündemimize almamız gerekiyor. Kendimizi ciddi manada gündeme almak gerekiyor. Kendini gündeme almak demek, kalbine, ibadet hayatına, çalışmana, kısacası alıp verdiğin her nefese sahip olma gayretinde olmak demek. Bu bakımdan Yüce Rabbimiz özellikle birçok alanlarda bizi terbiye eden Rabbimiz, dil konusunda da çok bağlayıcı, bizi uyarıcı, adeta damarımıza kadar işleyen emirler veriyor. Bir taraftan sözün sorumluluğunu taşıyın, konuşmuş olmak için konuşmayın, yani laf olsun diye konuşmayın. Ama konuştuğunuz zaman da güzeli söyleyin. Yine İsra suresinde وَقُلْ لِيْبَادِي يَقُولُ لَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Kullarıma söyle, sözün en güzelini konuşsunlar. Zira şeytan onların arasına girer ve bozar. Bakın. اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَهُ بَيْنَهُ Şeytan girer, kalpleri eğriltir böyle. Sözü de eğriltir. Zira şeytan insana çok açık düşmandır. Açık bir düşman olduğu için de şeytan bu defa insanı yanlış sözlerle yoldan çıkartmaya gayret eder. Tabii biraz önce bahsettim kıymetli kardeşlerim, İmam-ı Gazali Hazretleri dinin afetleri diye uzun uzun bahisler söyler. Bunların bir kısmı tabii haramdır. Haram afetler var, bir de insana yakışmayan afetler var. Nedir yalan afetler? Yalandır. İşte insan yalanı diliyle söylüyor. Gıybettir, iftiradır, söz taşımaktır. Bunların hepsi ayrı bir konu. İnşallah ileride bunları da farklı şekillerde konuşmaya çalışırız. Bir de fuzuli kelam der mesela İmam Gazali Hazretleri. Kimseye faydası yok. Gelir bir arkadaşınız, yolculuğunu anlatır ama size hiçbir faydası yoktur ya. Saatlerce sizi meşgul eder. Ama konuşmak ister yani. Konuşmuş olmak için konuşmak ister. Malayani dediğimiz, yani bugün açın hani ekranları. Konuşulan şeylerin çoğu malayani. Yani kimse ilgilendirmeyen, faydası olmayan şeyler. Maalesef medya nasıl ki böyle hani zaman zaman farklı müsabakalar yapıyor. Hakikati bulmak için değil, insanları oyalamak için, insanları adeta birbiriyle horoz dövüşü gibi kapıştırıyor yani. At yarışı yaptırır gibi, horoz dövüştürür gibi, ondan sonra başka varlıkları böyle birbirine tokuşturur gibi insanları tokuşturuyor. Din konusunda da öyle maalesef. Yeter ki tartışsın insanlar. Hakikati aramak için değil, insanlara eğlence olsun diye birçok program maalesef. Yani hakikat belli zaten. Evet, güzel bir söz vardır. Biraz tebessüm ettireyim sizi camide. Müsaademeyi efkardan barikayı hakikat çıkar derler eskiler. Ne demek? Fikirlerin çatışmasından hakikat ortaya çıkar. Fakat ona bir ilave yapmışlar. Çarpışanlar kabak olursa da ortaya çekirdek çıkar diye. Evet, şimdi ne yazık ki çok zaman kabakları birbirine vurduruyorlar. Ve ortaya da çekirdekten başka bir şey çıkmıyor maalesef. Onun için burada da kulağınızın afeti var yani. Ya bir insanı sağlıklıca dinliyorsunuz. Hani cami adabına uymaz diye söylemiyorum bazı tartışma programlarını. Bir hafta sürüyor mesela bir program. Spor programlarında şurada burada. Ne geçiyor sana peki insanın eline yani? Ne geçiyor? Konuşanların eline hiçbir şey geçiyor, para alıyorlar. Dinleyenlere hiçbir şey geçmiyor maalesef. Vakit öldürüyorlar. Onun için insan kendine sahip olacak. Vaktine sahip olacak. Benim vaktim neyle geçiyor diye. Gözüne sahip olacak, nereye bakıyorum diye. Diline sahip olacak, ne konuşuyorum diye. Bu bakımdan büyükler bu konuda çok çok daha hassasiyet gösteriyorlar. Yine Kur'an-ı Kerim bize ses ayarımızı yapıyor. Bazen gençlerle konuşurken Kur'an-ı Kerim bize neyi öğretir diyorum? Kur'an-ı Kerim bize gülmeyi öğretir. Ve ibadur rahmanillezine yemşûne alel ardı evine. Rahman olan Allah'ın kulları yeryüzünde mütevazi yürürler. Böyle omuzları havada, kafaları sağda solda, böyle küçük dağları ben yarattım gibi bir gurur ve kibir içinde değil. Ya başı önünde nazar ver kadem, önüne bakarak Allah'ın mülkünde yürüdüğünü, böyle üzerinde de semaların onu gölgelediğini farkına vararak yürürler. Ve ibadur rahmanillezine yemşûne alel ard. Ve izâ hâtebehumul cahilûn kâlû selâmâ. Bak ne kadar güzel. Cahiller onunla tartışmak istediği zaman da selam kardeşim derler, geçerler. Vakit öldürmeyelim yani. Sana hakikati anlatmak çok zor çünkü. Vakti öldürmeyelim. Hadi Allah selamet versin. Sen yoluna, biz yolumuza. Ama çok önemli bir yine burada, yani bizim için çok önemli bir ayet-i kerime var. Vaksıd fî meşrik ve dut min savtik. Eğer yürümende tabii ol, ama sesini de alçalt. Gerçekten bizim toplumumuz ses ayarına sahip olan bir toplumdur İslam medeniyeti. Zaman zaman anlattım. Mesela Osmanlı'da diyelim ki böyle bir evin balkonuna bir çiçek konduğu zaman, belirli bir renkteki bir çiçek, oradan geçen insanlar anlarmış ki bu evde bir hasta var. Aman bu sokaktan sessiz geçelim. Yani seyyar satıcılar bile oradan sessiz geçerlermiş yani. Soğan, patates diye bağıra bağıra geçmezmiş oradan. E şimdi bakıyorsunuz pazar sabahı bir delikanlı keyfi açıyor arabasının camını, otomobilin de radyosunu sonuna kadar açıyor. Acaba bu mahallede yaşlı bir teyze mi var? Çocuğunu sabaha kadar uyutamayan bir anne mi var? Kendisi gece çalışıp da sabah gelip böyle yeni uykuya yatan bir insan mı var? Bunları düşünen yok şimdi. Bağıra bağıra konuşuyor. Veya geliyorsun apartman önünde iki tane bir delikanlı veya iki delikanlı. Oh, orada muhabbet ediyor. İçeriden de böyle bütün muhabbetini duyuyorsunuz. E git kendi evinde konuşabilir adam yani. Şimdi bu o kadar önemli ki, geçen akşam böyle yılbaşı akşamı bir yerdeydim, bir vilayetteydim. Sohbet oldum. Sohbetten sonra bireyler çağırdılar. Hocam dediler, burada da bir çay ikram edelim, ondan sonra yolu düşersiniz. Tabii o böyle muhabbetle de ilahi söylemeye başladılar. Baktım ilahinin sesi biraz yükseldi. Dedim ki, bakın şimdi siz komşularınızı ilahiyle de rahatsız edemezsiniz. E hocam Kur'an okuyorum ben. Yok, Kur'an-ı Kerim'i ancak siz kendi odanızda duyacak kadar okursunuz. Eğer komşunuz aşağıdan duyuyorsa hakkımız yok. Hocam Kur'an dinlemek farz. Yok, bizimkini dinlemek farz değil. Kıymetli kardeşlerim. Hocam ben çok aşka geldim yani. Zikir yapıyorum. Eğer o kendini tutamıyorsan git bir parkta orada kimsenin duymayacağı kadar hopla zıpla ne yaparsan yap. Yüksek sesle evimizde Kur'an-ı Kerim okuyup aşağıya duyuramayız. Böyle bir hakkımız yok kıymetli kardeşlerim. Yüksek sesle ilahiler okuyup komşuyu rahatsız edemeyiz. E hocam ilahiden rahatsız olur mu? Elbette ki. Adam uyuyacaktır yani. Çocuğunu uyutacaktır. Bizim ilahimizi dinlemeye mecbur değil ki kimse. Televizyonu açıp sonuna kadar aşağıda yapamayız. Yine biraz hani böyle günceli konuşuyorum. Bir vesileyle bir apartmanın da WhatsApp grubundayım. Baktım yılbaşı akşamı orada birisi yazmış, dayanamamış herhalde. Bu akşam yüksek sesle müzik izinli mi diyor. Demek kadıncağız uyuyamamış zavallı. Komşulardan birisi açmış bizi sonuna kadar. Yılbaşı, yani yılbaşı diye senin komşunu sonuna kadar rahatsız etme hakkın var mı? İşte bunlar kıymetli kardeşlerim. Bakın, İslam'dan koptukça, Kur'an'dan koptukça aile hayatlarımız, komşuluklarımız, sosyal hayatımız, ticari hayatımız hepsi problemli alanlar haline geliyor. Onun için Cenab-ı Hak, yürüyüşünüzde mutedil olun, sesinizde kısın, kısık sesle konuşun. Zira inne enkerel esvat ve savtul hamir. Seslerin en çirkini şüphesiz merkeplerin sesidir diyor Cenab-ı Hak. Şimdi bakın bu Kur'an ayeti yani arkadaşlar. Cenab-ı Hak sesinizi kısın dedikten sonra da bize İnsanı en çok rahatsız eden bir sesi örnek veriyor yani. Bunda çok ibret var. Çok ince hikmetler var değerli kardeşlerim. Bir de tabii yüksek sesle konuşulmaması konusunda gerçekten Peygamberimizin huzurunda yüksek sesle konuşulmamasını çok itina ediyor. Hocamız ikinci rekatta bugün onu okudu herhalde yatsı namazında. لَا تَلْفَوْا اَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ Sesiniz Peygamber'in sesinden fazla çıkmasın diyor Cenab-ı Hak sahabilere. Bu neye iniyor? Bir sahabi varmış mübarek radıyallahu anh. Kulakları duymadığı için biraz yüksek sesle konuşulmuş. Herhalde bazı sahabeler ondan rahatsız oldu ki çok bağırdığı için. Ondan sonra o ayet-i kerime inince artık o sahabi bir daha konuşmamayı azmetmiş. Yok aman demiş yani. Farkına varmam da sesimle Resulullah Efendimiz'i rahatsız ederim. Genelde baktığınız zaman değerli kardeşlerim, tartışmalarda insanlar sesini yükseltince o tartışmayı kazanacağını zannediyor. Ses yükselmekle tartışma kazanılmaz, hakikatle tartışma kazanılır. Özellikle aile hayatlarında, komşuluklarda kim çok bağırırsa o kazanacağını zannediyor. Öyle bir şey yok yani. Daha sakin konuş. Bir de elhamdülillah tesiri görüldü. Benim özellikle burada Hüdayi'nin hem camisinde hem elhamdülillah yemek yediğimiz salonda sessiz olunmasını, sakin olunmasını birkaç defa ifade etmiştim. Epey bir tesir gördü ama bir kere daha hatırlatayım. Bizim kültürümüzde yemek sessiz olarak yenir olabildiği kadar. Sofrada muhabbet olmaz. Özellikle biraz daha gençlerimize de hatırlatmış olayım. Bazen diyelim ki ta iki masa ötedeki muhabbeti dinliyor insanlar. Yok, arkadaşımıza bir şey söyleyeceksek çok sakin bir şekilde söyleyebiliriz yanımızdakine. Ama bizim yemek sofralarımız muhabbet sofrası değildir. Evlerimizde de aynı şekilde. Sami Efendi Hazretlerinden, Musa Efendi Hazretlerinden gördüğümüz yemek usulü Osman Efendi Üstadımızdan yemeğin huzurla, tefekkürle bir şükür, bir mahkumiyet içinde yermesi. Yani o sofraya büyük bir zat geldiği için susmuyoruz. Yemeğe taziyemen sükût oluyoruz. Evet bazen büyük zatlar gelince bir sükûnet oluyor ama o da ayrı bir şey, o ayrı bir güzellik. Fakat esas yemeğin kendisine tazim için huzurlu yemek lazım. Hatta arkadaşlara bir latife yaptım. Oraya yazmışlar şeylere, o kağıt mendillerin saklandığı kutulara. Yemeğinizi sükûnetle yiyin diye. Yok dedim, sükûnetle yiyin demeyeceksiniz. Sessiz yiyin diye yazın dedim yani. Sükûnet herkes anlamıyor. Sakiniz hocam gayet diyor. Sükûnet ayrı şey, sessizlik ayrı şey. Onun için inşallah tekrar hatırlatmış olayım. Yani bizim hem talebe arkadaşlarımız hem diğer kardeşlerimiz yemeklerini sessiz bir şekilde tefekkürle, tedebbürle yerlerse o yemekler daha manevi gıda haline gelir. Son olarak bir şey söyleyeyim. Merhum Sami Efendi Hazretleri'ni zaman zaman anlatırım. Derim ki, bu benim hüsnü zannım. Sami Efendi Hazretleri de derim, Allah rahmet eylesin kendilerini, Allah'ın kullarından bir kul. Biz şu vasıftı, bu vasıftı demek bizim haddimiz değil. Kendine bir ünvan biçmiyoruz biz. Kul. Bizim yolumuzun adabı da bu zaten. Ünvan dağıtmıyoruz yani biz. Allah'ın kullarından bir kul. O da netice bir hayat tehdidi sunacak Cenab-ı Hakk'ı. Böyle yaşadım ya Rabbi diyecek. Ama hüsnü zannım o ki, Allah ona bir dil hesabı sormaz diyor. Niye? Çünkü yakinen tanıdım. O kadar dikkatliydi ki söz disiplinine. Bir şey sorulduğu zaman ya bir ayet-i kerime okur veya bir hadis-i şerif söyler veya bir mecelle kaidesi söyler ve en kısa şekilde söyler ve sözden söze fark vardır. Yani kolay anlaşılır diye söylüyorum. Mesela son zamanlarında Cuma'ya çıkamıyorlardı yaşlılığından dolayı. Fakat şöyle bir şey söylemiyor. Bugün Cuma'ya çıkmasam olur mu demiyor. Peki ne diyor? Bugün öğlen namazını evde kılsam olur mu diyor. Yani ağzından mübareğin Cuma'ya çıkmamak diye bir söz çıkmıyor. Namazı evde kılmak sözü çıkıyor. Şimdi bazen de hatta bu şöyle bir misal veririm. Bazı insanlara sorarsınız. Namaz kıldın mı diye. Buna iki cevap verilir. Kılmadım. bir de kılacağım. İkisi aynı şeyi ifade ediyor değil mi? Ama ikisinin mavali farklı. İkisi farklı sorular getirir veya birisi hiç soru getirmez. Kılmadım dediğimiz zaman, bir misal olarak söylüyorum bunu yani, yoksa namazı kılmadım demek bir günah değil. Ama söz terbiyesi olan insan kılmadım demez. Ne der peki? Kılacağım der. Kılmadım diyen insana soru sorarsınız. Kılma niyetin var mı? Niçin kılmadın? Bak bir sürü soru gelir arkasından. Ama kılacağım diyen insan meseleyi bitirmiş olur. Evet, kılamadığını da ifade etmiş olur. Bunu bir misal olarak veriyorum kıymetli kardeşlerim. Yani dil terbiyesi, söz terbiyesi gerçekten çok önemlidir. Özellikle aile hayatında. Böyle bir psikolog arkadaşımız var, bir toplamda çok güzel bir şey söylemişti, hoşuma gitti, ben de onu naklediyorum. Diyor ki, bir lokantaya gittiğinizde veya bir yerde birisinden tuz isteseniz, ya bir tuz verir misiniz diye söylüyorsunuz. Ama evinizde tuzu ver diye söylüyorsunuz. Öyle değil mi? Peki evimizde de tuzu verir misiniz diyemez miyiz? Bana bir bardak su verir misin diyemez misiniz? Bir çay verirsiniz diyemez miyiz? Çay ver demek ayrı, su ver demek ayrı. Ya bana bir su verir misiniz demek ayrı. Hocam çok mu kibarsınız? Yok, kibarlık değil. İnsan ilişkileri bakımından Allah'ın ve Resulünün razı olduğu güzellikler bunlar. Onun için bu noktada manevi terbiye içinde olan insanlar hep böyle güzellikleri kazanırlar. Ama bunlar da arz ettiğim gibi değerli kardeşlerim, işte salihlerle beraber olunca öğreniyorsunuz bunları. Onlara bakınca, onları seyredince, onların yanında olunca insan o güzellikleri arıyor. Çok zaman kendi kendine bunları bulamıyor. Sami efendilerle, Musa efendilerle, başka Allah dostlarıyla, yani sadece onları zikretmekle kalmıyorum yani. Allah'ın nice güzel dostları var. Hepsi bizler için, ümmet için ayrı berekettir. Hani biz biraz daha onları yakinen tanıdığımız için zaman zaman bu isimleri söylüyoruz. Ama bu isimlerden başka kimse yok demiyoruz haşa yani. Allah'ın dostları, evliyayı tahta kubabi, la yârifim gayri, benim kubbelerimin altında nice dostlarım vardır buyruluyor. Onları ben biliyorum. Bazen de bilmediğimiz Allah dostları var. Bilemediğimiz, tanıyamadığımız, keşke hepsini ayrı ayrı tanısak. Ama gördüklerimizden istifade etmeyi, gerçekten onlara yakın olmayı da önemsemeliyiz. Ve böylece inşallah ahirete vardığımızda şu dil hesabını Rabbim kolay verenlerden eylesin bizi. Ya hayır söyleyelim ama hayrı söylemek vazifemiz de var. Hayrı daima söyleyelim veya faydasız şeylerden, fuzuli şeylerden, malayani şeylerden, hele hele hesabı verilmez çok zor olan şeylerden Cenab-ı Hak bizleri korusun inşallah. Ama biz de gayret edelim. İlla-i Fatiha. Gecemiz mübarek olsun.